Ayrım 14.
1. Görevim size sivil itaatsizlik konusunda Anglo-Amerikan dünyada yapılan tartışmaları özetlemek. Öncelikle belirtmeliyim ki, sivil itaatsizlikle ilgili teoride, pratik de İngiltere ve Amerika'da önemli farklılıklar gösterir. Çünkü sorunun iki ülkede farklı tarihsel kökenleri vardır. ABD'de sivil itaatsizliğin ciddi bir sorun olarak ortaya çıkışı, uzun bir politik bölünmeler dizisi sonucunda olmuştur. Konuyla ilgili felsefi bir literatürün oluşumuna neden olan ve ulusal düzeyde bir tartışmaya yol açan ilk politik olay kölelik krizidir. Amerikan İç Savaşı'ndan önce Kongre, sahiplerinden kaçan kölelere yardımcı olan Kuzeylilerin cezalandırılmalarını öngören Kaçak Köleler Yasası'nı Fugitive Slave Act çıkardı. Tabii ki birçok insan bu yasayı bilinçli olarak ihlal etti. İkinci krizi dini azınlıklar çıkardılar. Yehova şahitlerinin inançları bayrağa selam durmayı yasaklamaktadır. Ancak Amerika'nın birçok eyaletinin yasalarında çocukların her sabah okula bayrak önünde saygı duruşunda bulunarak başlamaları maddesi bulunuyor. Yehova şahitlerinin bu yasaya uymayı reddetmeleri, Anayasa Mahkemesi'nin en önemli kararlarından birkaçının çıkış nedenini teşkil etti. Ancak sorun esas olarak bir sivil itaatsizlik olayı olarak değerlendirildi. ABD'de sivil itaatsizlik bağlamında son yıllarda yaşananları hepimiz biliyoruz. Martin Luther King olayından sanırım bugün iki kez söz edildi. Dünyanın geri kalanı için Gandhi nasıl bir sembol oluşturuyorsa, Amerikalılar için de Martin Luther King bir tür sivil itaatsizlik sembolü olarak görünmekte ve benimsenmektedir. King iç savaşın kazanılmasından 100 yıl sonra, ırkı için hala köle damgasına uygun görenlere karşı bir sivil itaatsizlik kampanyası yürüttü. Sit-ins, oturma eylemleri ve pasif direnişin diğer biçimleri 60'lı yılların yasa ihlallerini teşkil ediyorlardı. Bu eylemlerle Güney eyaletlerindeki Jim Crow Laws diye bilinen 1890'dan beri ırkçılığa temel teşkil eden yasalar, korkunç yasalar ihlal ediliyordu. Sürecin devamında Yurttaş Hakları Hareketi, Amerika'nın Vietnam'daki savaşına karşı bir protesto kampanyasına dönüştü. Bu savaş sizlerin de bildiği gibi Amerika tarihindeki sivil itaatsizlik eylemlerinin en sert döneminin ve oldukça ilginç bir felsefi literatür akımının gerekçesini oluşturdu. John Rawls'ın kitabındaki konuyla ilgili bölümler bu savaşa yönelik eleştirel tavrın bir örneğidir. Sivil itaatsizliğin İngiltere'deki yakın tarihi daha yoksuldur. İlk akla gelenler pasifizm nedeniyle hapse atılan Bertrand Russell, ondan önceki Saf Richton, 1903-1914 yılları arasındaki dönemde varlığını sürdüren Kadın Hakları Hareketi, Ç.N. ve işçi hareketinin ilk dönemleridir. Ancak tüm bunlar sivil itaatsizliğin ilkeleri konusunda ulusal düzeyde kalıcı bir tartışmaya yol açmadı. Zaten genelde de İngiltere'de ilkesel tartışmalar daha az yapılır. İngiliz yaşamı ve İngiliz politikasının özellikleriyle bu tür ilkesel tartışmalar pek uyuşmaz. Ancak şimdilerde Avrupa'nın geri kalan kısmında ve Amerika'da olduğu gibi İngiltere içinde yeni bir vesile ortaya çıkmıştır. Yoğun tartışmalara ve ciddi korkulara neden olan nükleer silahlar, konuşmamın başında farklı çatışma konularına da değinmiş olsam, bu akşam sivil itaatsizlik üzerine tartışırken hepimizi meşgul eden sorunun bu olduğunun bilincindeyim. Görevim bu farklı krizlerin ortaya çıkardığı teorik tartışmaları sizlere sunmak. Yüzeysel olarak bakıldığında birçok tartışmanın terminoloji sorununun ötesine geçmediği görülmektedir. Politik felsefeciler sivil itaatsizliğin gerçekten ne olduğu sorusunu yanıtlamak için çok fazla çaba harcadılar. Sivil itaatsizlik politik amaçla diğer yasa dışı eylemlerden nasıl ayırt edilmeliydi? Aslında bir haklılık tartışmasına girmeye gerek yoktur. Çünkü gerçek farklılıkları bulma arayışı sadece yüzeysel olarak bakıldığında terminolojik özelliktedir. Bu arayış daha çok değişik durumlar arasında var olan ahlaki farklılıkları bulmak amacıyla kullanılan bir araçtı. Sivil itaatsizlik konusundaki siyasi teorinin çekirdeğini bu farklılıklar oluşturmalıdırlar. Yapılan akademik tartışmalardan sizlere sunmak üzere çıkarmam gereken en önemli dersin ne olduğu sorusunu yanıtlasaydım, kavramların tanımlanmasının hayati önemde olduğunu söylerdim. Bu toplantıda konuşanların birkaçının yaptığı üzere, sivil itaatsizliği politik faaliyetin homojen ve tek bir biçiminin tanımı olarak düşünüp, ki bu doğru değildir, kavramların önemini gözden kaçırma eğilimi gösteriyoruz. Buradaki tartışmalarda çok önemli oldukları ortaya çıkan kavramları tartışmaya çalışırken, sizlerden ifade ettiğim olguyu akılda tutmanızı rica ediyorum. İhtiyaç duyduğumuz ilk temel ayrım, sivil itaatsizliğin geneline ilişkindir. Sivil itaatsizlik, bu genel başlık altında yapacağımız diğer ayrımlardan bağımsız olarak, bencillik, öfke, vahşet ya da çılgınlıktan kaynaklanan sıradan yasa dışı eylemlerden esasdan farklıdır. Gene sivil itaatsizlik, sıkça görmezlikten gelinse de, bir grubun rejimin meşruiyetini tanımayı reddetmesi ya da politik egemenlik alanını tanımaması sonucu belli bir bölgede patlayan iç savaştan da aynı şekilde farklıdır. Sivil itaatsizlik kendilerini böyle mutlak bir şekilde soyutlamamış insanların faaliyetleri ile ilgili bir kavramdır. Sivil itaatsizlik eylemine girişenler, kendilerini toplumun dışında görmedikleri gibi başkalarının da kendilerini böyle görmelerini istemezler. Bunlar hükümetin ve politik birliğin meşruiyetini esas olarak kabul ederler. Sorumluluktan kaçmaya değil, tam tersine yurttaş olarak üzerlerine düşen görevi yerine getirmeye çalışırlar. Sivil itaatsizliği aşağıda tartışacağım farklı biçimlerinden soyutlayarak bu genel biçimiyle algıladığımızda, örneğin 30 yıl önce öne sürülemeyecek bir iddiada Amerikalıların sivil itaatsizliğin kendi topluluklarının siyasi kültüründe resmi olmasa da meşru bir yeri olduğunu kabul ettikleri iddiasında bulunabiliriz. 60'ların yurttaş hakları hareketine, Vietnam Savaşı'na karşı yapılan eylemlerin genel sonuçlarına göz atan Amerikalıların ancak çok az bir kısmı bu tür şeylerin yaşanmış olmasından üzüntü duyacaklardır ve bu çok önemlidir. Aynı şeyi özellikle de bu tür krizlerle karşı karşıya kalmadığı için İngiltere için iddia edemeyiz. Ama Amerika'da sivil itaatsizlik artık korku yaratıcı bir tasarım değildir. Sonuç olarak geçmişin ünlü sivil itaatsiz eylemleri politik olarak merkezde yer alan insanlar ve sol tarafından oldukça olumlu görülmektedir. Böyle şeyler olduğu için memnunuz. Bu eylemler toplumun kolektif ahlaki duyarlılığını etkiledi. Bu eylemler aracılığıyla daha iyi bir ülke olduk. Şimdi başta sözünü ettiğim farklılıkları tartışmak istiyorum. Sizlere esas olarak Amerika'da yaşanan belirli olayları sıraladım ve bunların tümünü sivil itaatsizlik kategorisi içinde ele aldım. Şimdi farklılıklara, her özel durumda eyleyicinin ahlaki olarak karşı karşıya kaldığı duruma bakalım. Firar eden bir köleye yardım eden, ancak böyle yapmakla Fugitive Slave Act'i ihlal ettiğinin bilincinde olan Kuzeyli, yasanın kendisinden son derece ahlak dışı bir şey istediğinden emindi. Bu insanın kişisel bütünlüğü ve vicdanı yasaya itaat etmesine izin vermiyordu. Aynı şey ahlak dışı olarak gördükleri bir savaşta taraf olmak ve öldürme eylemine katılmak üzere askere gitmeye zorlandıkları için Vietnam Savaşı'na karşı protesto eylemlerine girişen bazı insanların da çıkış noktalarıydı. Bu tavrı yasak olmasına rağmen öğle yemeklerinde kendilerine düşman olan insanların yanında yağlı hamburger yeme ayrıcalığını kullanmak suretiyle yurttaş hakları hareketi içerisinde sivil itaatsizlik eylemi gerçekleştiren siyahların ahlaki yaklaşımlarıyla karşılaştırabilirsiniz. Onlar yasanın istediği biçimde hareket etmeyi reddeden, vicdanlarına uygun davranmak için orada bulunmuyorlardı. Sahip olunması gerektiğine inanılan hakları talep etmek ya da fiilen kullanmak yolunda genel ahlaki bir ödev yoktur. Onlar bir başka amaçla, belli bir bakış açısından ahlak dışı olduğuna inandıkları bir politikaya, bir azınlığın çoğunluk tarafından ezilmesi politikasına karşı çıkmak amacıyla davranıyorlardı. Çoğunluk sözcüğünü belki de özel bir anlamda kullanıyorum. Demokratik politik bir sistemin politik mekanizmasını belli bir süre ellerinde tutanları anlatmak üzere. Bunlar sayısal olarak çoğunluğu oluşturmayabilirler. Ancak iktidarlarını, kaba bir ifadeyle, demokratik sürecin ifadesi olan adil seçimlerle sağlama almışlardır. Yurttaş hakları hareketi içerisinde yasaları ihlal edenler ve Vietnam Savaşı'na karşı protesto eylemleri ile aynı şeyi yapan insanların büyük kısmı bunu çoğunluğun haksız yere taraftar olduğuna inandıkları bir politikayı değiştirmek için yapıyorlardı. Bunlara göre çoğunluk kendi çıkarını kollayıp hedeflerini gerçekleştirmeye uğraşırken haklı değildi. Çünkü bu süreçte başka insanların haklarını ihlal ediyordu. Yurttaş Hakları Hareketi'nde ülke içindeki bir azınlığın, savaşta ise bir başka ulusun haklarını, bu noktayı ayrıntılı olarak tartışıyorum. Çünkü eyleyicilerin ahlaki çıkış noktalarının tartıştığımız iki tipten de farklı olduğu üçüncü bir sivil itaatsizlik biçimi daha vardır. Burada direnenler açısından karşı çıktıkları politikanın yukarıdaki anlamda ahlaka aykırılığı ya da haksızlığı söz konusu değildir. Bana göre Amerikan füzelerinin Avrupa'ya yerleştirilmesine karşı oluşan ve bu toplantıya da vesile teşkil eden bugünkü protestolar, bu üçüncü tip sivil itaatsizliğin paradigmatik örneklerini oluşturuyorlar. Protestolara katılanların büyük çoğunluğu, hepsi değil ancak büyük çoğunluğu, değiştirmeye çalıştıkları politik kararın yukarıda sözüne ettiğim özel türden ahlak dışı ya da haksız olduğuna inanmıyorlar. Bunlar raketleri yerleştirme kararını veren çoğunluğun kendi çıkarlarını gözetip bir azınlığın ya da bir başka halkın çıkarlarını zedelediği bir olay olarak da görmüyorlar. Tersine olayın ahlaki açıdan tümüyle farklı özellikte olduğunu, çoğunluğun kendi çıkarları açısından da başkalarının çıkarları açısından da trajik biçimde budalaca bir seçim yaptığını düşünüyorlar. Farklılık en azından ilk bakışta şu nedenle önemli gözükmektedir. Sivil itaatsizliğin ikinci biçimini demokrasi anlayışı ile bağdaştırmak zor değildir. Çünkü çoğunluğa rağmen herkesin politik ve yasal haklarının varlığı, çoğunluk hakkının temel tasarımı içinde bilinen ve geçerli bir istisnadır. Bize göre çoğunluğun bir azınlığın ya da başka bir halkın çıkarlarına zarar verme pahasına kendi çıkarlarını ön plana alma hakkı olmamalıdır. Ancak üçüncü tip sivil itaatsizlik açıkça çoğunluğun kendi çıkarının ne olduğunu belirleme gücünün bile olmadığını da içerdiğine göre çoğunluk hakkı tasarımına yönelik daha güçlü bir meydan okumayı ifade etmektedir ve vasiliyi, eliter anlayışı hatta totalitarizmi çağrıştırmaktadır. Gerçekten de böyle midir sorusu toplantımız açısından mutlaka büyük önem taşımaktadır. Bu konuya daha sonra tekrar döneceğim. Ancak şimdi buraya kadar yaptığım ayrımlarla da ilişkili ama bunların hepsinden daha önemli bir farklılığa dikkatinizi çekmek istiyorum. 2. Bir sivil itaatsizlik teorisi geliştirmeye çalışıyoruz ve bu teorinin elinin ayağının olmasını, içinin doldurulmasını istiyoruz. Bu nedenle teoriyi oluşturma sürecinde basite kaçmamaya özen göstermeliyiz. Çünkü bu teoriyi işe yaramaz hale getirebilir. Maalesef bugün bir kısmınızın tuzağa düşme tehlikesi içinde olduğunuza dair çok sayıda işaret aldım. İçinde bulunduğumuz durum şudur. Sivil itaatsizlik olayları, burada çok fazla iç savaş üzerinde düşünmüyorum. İnsanların bir kısmının erdemli, diğerlerinin kötü ya da bazılarının bilgelik tekelini ellerinde tutmaları, buna karşılık başkalarının cahil olmaları nedeniyle ortaya çıkmıyor. Daha çok canlı bir adalet duygusuna sahip, özgür ve bağımsız insanların aralarında daima yaşanacak türden, sadece ayrıntılarla ilgili değil, politik, etik ve stratejinin önemli sorunlarıyla ilgili ciddi fikir ayrılıklarımız nedeniyle de ortaya çıkıyor. Sonuç olarak sadece insanların gerçekten ahlaki olmayan yasa ve kararlara direnme haklarının olduğunu ve bu hakkın yasaların kötülüğü nedeniyle ortaya çıktığını savunan bir sivil itaatsizlik teorisi oluşturmak doğru değildir. Böyle bir şey çok basit olurdu. Çünkü ahlaki olmayan bir karara karşı direnilmesi gereğini herkes kabul eder. Ama bu kabul, yaşanmakta olan politik çatışmalarda bu prensibin anlamı konusunda bir fikir birliğinin olmayışı gerçeğini değiştirmiyor. Çünkü burada ahlaki bir sorunun olup olmadığı konusunda fikir birliği yok. Böyle bir teori sadece sivil itaatsizlik sorumluluğu konusunda zaten ikna olmuş kişiler açısından anlamlı görülecek, onların dışındaki herkes tarafından ise konuyla tümüyle ilgisiz olarak değerlendirilerek reddedilecektir. Bu nedenle daha zor olan bir yolu, bütün tarafların uyabilecekleri ölçütler koyduğu için düşünce ayrılıklarında herkesin güvenle kabul edebileceği gerçek argümanlar sunan bir sivil itaatsizlik teorisi geliştirme yolunu seçmek zorundayız. Ancak bu kendimizi bir kararın doğruluğunu çatışmadaki tarafların haklılığına göre belirlemekten korumamız anlamına gelir. Başka bir deyişle, ölçütlerimizi düşünce ve inançların haklılıkları için değil, düşünce ve inançların kendileri için kullanmalıyız. Başarımızın anahtarı aşağıdaki ayrımı yapabilmekte yatmaktadır. İki soru sormak ve bu soruların ayrı ayrı cevaplandırılmaları konusunda ısrarlı olmak zorundayız. Birinci sorumuz şudur. İnsanların inançlarına uygun olarak doğru davranmaları ne demektir? Yani politik bir kararı yanlış ya da ahlaka aykırı bulan insanların doğru davranışları ne olmalıdır? İkinci sorumuz ise, hükümetin temsil ettiği çoğunluk farklı düşünürken, insanların kendi düşüncelerine göre doğruyu yaptıklarına inanarak, yasayı pratik olarak ihlal etmeleri durumunda hükümetin tepkisi nasıl olmalıdır? Sorularımız sağlam bir teori oluştururken, gereksinim duyduğumuz formel özelliktedirler. Çünkü bu sorulara her özel durumda, söz konusu politik çatışmanın esası konusunda çok farklı düşüncelerde de olunsa, prensip olarak aynı biçimde cevap verilebilir. Çoğunlukta olanlar birinci sorunun ışığında kendilerine, onların kanaatinde olsaydım benim için doğru davranış ne olurdu sorusunu sorabilirler. Azınlıkta olanlar ise aynı şeyi ikinci soru çerçevesinde yapabilirler. Politik iktidarın sahibi olsam ve çoğunluğun düşüncesini paylaşsaydım nasıl davranırdım? Böylelikle tartışma konusu olan ahlaki kanaatlerle ilgili bir konsensüs sağlayamasak bile, bu sorunların en iyi şekilde çözümü için kabaca da olsa bir fikir birliğine varmış olmayı umabiliriz. 3. İlk soruya, özellikle de ikinci soruya verilecek cevap konusunda kısa konuşmak istiyorum. İlk soruyu göz önünde tutacak olursak, yani yasaların yanlış olduğuna inanan insanların doğru davranışlarının ne olacağı sorusunu, verilecek yanıtın, olayın yukarıda sıraladığım sivil itaatsizlik biçimlerinden hangisine uygun düştüğüne bağlı olduğu görülecektir. Önce birinci biçimi, yani yasanın insanlardan vicdanlarının yapmalarına izin vermediği bir şeyler talep ettiği durumu düşünelim. Sanırım ilk soruya birinci tip itaatsizlik çerçevesinde verilebilecek cevabın prensip olarak şöyle olacağı konusunda esas olarak anlaşabiliriz. İnsanlar yasaya karşı çıkmalıdırlar. Tabii ki hemen iki sınırlama akla gelmektedir. Birincisi, kendilerini hala bu toplumun mensupları olarak gören bu insanlar, toplumun haksızlık yaptığı yolundaki kesin inançlarına rağmen, inançlarını büyük bir itina ile baştan sona yeniden gözden geçirip, diğerlerine yanlış yaptıklarına ikna olmaları için yeterli fırsatı vermelidirler. İkincisi, benden önce konuşanlar da zaten hep aynı doğrultuda fikir beyan ettikleri için, uzun açıklamalarda bulunmam gerekmiyor. Şiddet ve terör bu yolla haklı çıkarılamaz. Birinin bir başkasına, yasaya itaat etmesi durumunda yaşamak zorunda kalacağına inandığı haksızlıklarla karşılaştırılabilecek bir ölçüde haksızlık yapması asla doğru olamaz. Birey kendisi için talep ettiği öz saygı ve ahlaki bütünlükten kaynaklanan hakkı başkasına da aynen tanımak zorundadır. Ancak bu ilk tip sivil itaatsizliğin teorizmin içerisinde daha fazla genel değişikliğe gereksinimi yoktur. Örneğin bu durumdaki kişinin yasayı ihlal hareketine girişmeden önce karşı çıktığı politik karardan dönüş konusunda bir ümit olabilecek, var olan tüm politik yolları denemesi gibi bir genel sınırlama ekleyemeyiz. Birinci biçime uygun sivil itaatsizlik olayları büyük bir aciliyet taşırlar. Köle avcısına kaçan köleyi teslim etmesi istenen kuzeyli, hatta bayrağa saygı duruşunda bulunması istenen öğrenci, muhtemelen yakın bir gelecekte değiştirileceği umuduyla yasaya itaat etmeleri durumunda telafi edilemeyecek bir zarar görmüş olacaktır. Peki hiç değilse eyleyicinin eylemini pragmatik olarak tartması ve göstereceği itaatsizliğin durumu uzun vadede daha da kötüleştireceği kanaatine varması durumunda yasaya uyması biçiminde bir sınırlama getirebilir miyiz? Böylesi bir durumda bile çok dikkatli olmalıyız. Birinin şöyle dediğini düşünün. Vietnam'da masum sivilleri öldürmelisin ya da bir kölenin tutsaklığa geri götürülmesine yardım etmelisin. Çünkü senin yasaya itaat etmemen, daha çok insanın ölmesi, daha çok insanın tutsak edilmesine neden olacak bir gelişmeye yol açacaktır. Aklı başında hiç kimse bunu geçerli bir argüman olarak kabul etmeyecektir. Burada ortaya çıkan ve fail merkezli etik, Agent Relative Morality olarak da adlandırılan sorun üzerine günümüzde gerçekten de ahlak felsefesi çerçevesinde yoğun tartışmalar olmaktadır. Belki insanların kendi açılarından uzun vadede daha çok suçsuz insanın öleceğini bile bilsem, suçsuz insanları öldürmeyeceğim demek biçiminde ahlaki bir hakları vardır. Şimdi sivil itaatsizliğin ikinci biçimine geçince farklılığı göreceksiniz. Burada yurttaş hakları hareketinde yer alan ya da Vietnam Savaşı'na katılmayı reddederek değil de askerlik belgeleri üzerine kan dökerek ya da Pentagon'un merdivenlerinde oturma eylemi yaparak savaşı protesto edenler bize bir örnek sunuyorlar. Bu insanlar yukarıda betimlediğim sivil itaatsizliğin demokratik devlet teorisiyle uzlaştırılabileceği özel bir biçiminde haksız buldukları bir politikayı değiştirmek için eylem yapıyorlardı. Bunlar gibi düşünen insanlar ne yapmalıdırlar? Benim düşünceme göre sorunun ilk, genel yanıtı bunların inançlarına uygun davranarak zorunlu görünüyorlarsa yasayı ihlal etmeleridir. Ancak burada ısrarlı olmamız gereken ve birinci tip itaatsizliktekine oranla daha fazla pratik anlamı olan sınırlamaların sayısı artmaktadır. Şimdi politik imkanların tümünü kullanma ve yasal yollardan bütün umutlar tükeninceye kadar yasayı ihlal etmeme talebi daha zorlayıcıdır. Birinci tip için yanlış bulduğumuz bir sınırlama, ikinci tip için inandırıcı olmaktadır. Birinci durum için karmaşık ve kuşkulu olduğunu söylediğim pragmatik yaklaşımları düşünün. Bunların şimdi doğrudan bir anlamları vardır. Bu koşullar altında yasayı ihlal edenin eylemini gerekçelendirirken, böyle yaparak o politikayı destekliyorsun, yolundaki itiraza vereceği, ahlak dışı bir politikayı değiştirmek için bunu yapıyorum karşılığı iyi bir yanıt olmayacaktır. Böylelikle ikinci tip sivil itaatsizliğin incelenmesinde, birincide az ağırlığı olan ya da hiçbir önemi olmayan sınırlamalar gündeme gelmektedir. Daha ötesi burada yeni bir ayrımda kaçınılmaz olmaktadır. Sivil itaatsizliğin ikinci biçiminde sorun bir politikayı değiştirmektir ve bu amaçla kullanılabilecek kabaca iki strateji vardır. İlk strateji karşıtları ikna etmeyi hedeflemez. Bu politikayı doğru bulan çoğunluğun fikrini değiştirmesini değil, tersine çoğunluğun bu politikayı sürdürmesi halinde ödeyeceği bedeli olabildiği ölçüde yükseltmeyi, böylece de bedelin çoğunluk için kabul edilemez bir seviyeye ulaşmasını hedefler. İknacı olmayan anlayışın çok çeşitli stratejileri, bedeli yükseltmenin çeşitli biçimleri vardır ve bunların her biri diğerlerinden daha çekicidir. Belli bir politikadan nefret eden insanlar, çoğunluğu ya da bu politikayı terk etmek ya da bütün karşı çıkanları içeri tıkmak gibi bir ikilemle karşı karşıya bırakmak yoluyla uygulanan politikanın bedelini yükseltebilirler. Çoğunluğun acıma hislerinin harekete geçmesi durumunda, ki bu yasalara saygılı insanlar için pekala mümkündür, iknayı hedeflemeyen strateji başarılı olabilir. Diğer aşırı uçta sindirme, korku ve dehşet uyandırma ya da huzuru bozan, maddi zarara yol açan stratejiler bulunur. Trafiğin engellenmesi, girişlerin bloke edilmesi ya da resmi kuruluşlar ya da devlet memurlarını fiili olarak çalıştırmama gibi eylemler bu çerçevede anılabilirler. Bunun karşıtı olarak ikna stratejileri, çoğunluğa hala destekledikleri bir politikanın yükseltilmiş bedelini ödetmeyi değil, daha çok onları bu politikanın haksızlığı konusunda ikna etmeyi hedefler.